Akılda Kalanlar.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yine bir Akılda Kalanlar programında ben Serdar Aydın huzurlarınızdayım. Evet, bugün yine değerli bir konuğumla çok önemli konuları konuşacağız. Uzman Doktor Sayın Orhan Koç, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz.
Uzman Doktor Orhan Koç, an itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı. Ama asıl önemli söyleyeceğim şey, yine an itibariyle İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü'nü deruhte etmekte. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde. Orhan Bey, Gümüşhane 1966 doğumlu. Arpalıköy İlkokulu'nda, Torul'da mezun oldu. Bursa İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Birçok ilimizde görevler yaptı. Malatya'da, Trabzon'da, Ankara'da, Aydın'da. Kamu Hastaneleri Kurumu, Kurum Başkan Yardımcısı Finans Hizmetleri görevini ifa etti. Etimesgut Devlet Hastanesi'nde hastane yöneticisi görevini ifa etti. Buna benzer birçok görevden sonra şu anda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdür olarak görev yapmakta. Orhan Bey, bu İş Sağlığı ve Güvenliği belki Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde son yıllarda, son 10 yıldır Türkiye'nin çok yoğun gündemini meşgul eden bir husus. Siz bu önemli birimin de genel müdürüsünüz şu anda. İş sağlığı ve güvenliği kültürümüz, algımız, geldiğimiz nokta ne aşamada şu anda?
Evet, tabii iş sağlığı, güvenliği önemli bir konu. Türkiye'de de 1960'lı yıllardan bu tarafa önce iş sağlığı, güvenliği merkezi şeklinde bir birim olarak kurulmuş. Daha sonradan 2012 yılında bir kanun, iş sağlığı, güvenliği kanunu da çıkarılmış ve İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü oluşturulmuş. Tabii bu genel müdürlük oluştuktan sonra iş ve işlemlerde ciddi bir şekilde farkındalık, artış oluşmuş. Aynı zamanda iş sağlığı güvenliği konusunda hem kanun açısından hem yönetmelik, tebliğ, uygulama rehberi açısından ciddi mevzuat çalışmaları yapılmış. Ve şu anda biz gerçekten Avrupa'daki gelişmiş ülkelerdeki mevzuat altyapısına haizsiz. Aynı şekilde bizde de her sektörle ilgili, her iş sağlığı güvenliğiyle ilgili detaylarda uygulama rehberlerine kadar mevzuat altyapımız var. Evet. Tabii iş sağlığı güvenliği kültürü ayrı bir konu. Aslında güvenlik kültürü. Şimdi yurt dışında hep görürüz. Avrupa'da, Batı'da, gelişmiş ülkelerde çocuğuna bisiklet alan bir ebeveyn kaskını hiçbir zaman unutmaz.
Kasksız almaz.
Kasksız almaz, evet. Ve çocuklar da genelde sokakta bisiklet sürerken kaskını takar.
Mutlaka, evet.
Motosiklet sürüyorsa kaskını takar.
Evet.
Arabada şoför olarak arabayı kullanıyorsa veya yanda yolcu, arkada yolcuysa kemerini takar. Güvenlik kültürü.
İnşaatta işçiyse baretini. Evet,
güvenlik kültürü yaşamın tüm süreçlerini içine alan bir kültürdür aslında. Bu nedenle çocukluktan başlayıp yetişkine ölünceye kadar güvenlik kültürü. Tabii biz iş sağlığı güvenliği konusunda güvenlik kültürünün geliştirmesi noktasında ciddi çalışmalar yapıyoruz.
Evet.
Tabii güvenlik kültürü genel manada güvenlik kültürüne herkesin vurgu yapması lazım. Ama iş sağlığı güvenliği kültürü biraz daha spesifik, biraz daha özel alanlarla ilgili geliştirilmiş güvenlik tedbirlerini içermektedir. Ancak temel güvenlik kültürünü oluşturamazsanız, az önce örnek verdiğimiz gibi hayatın bütün süreçlerinde bu güvenlik kültürüne uygun bir şekilde yaşantıyı, davranış değişikliğini, farkındalığı oluşturamazsanız, iş sağlığı güvenliği kültürünü inşa etmeniz çok zordur. Bu nedenle biz genel müdürlük olarak, özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'yla iş sağlığı güvenliği kültürü konusunda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'deki okutulan ortaokul lisedeki bütün kitaplarda iş sağlığı güvenliği konusuyla ilgili mutlaka görseliyle, bilgisiyle arka sayfalarında yer alıyoruz. Bu yetmez, içerik olarak müfredatın içerisinde, konuların içerisinde derc edilmiş şekilde iş sağlığı güvenliği kültürünü işletiyoruz. Bir diğer adım da okul öncesi, ve birinci sınıftaki öğrencilerimize yönelik boyama kitabı şeklinde iş sağlığı güvenlik kültürünü anlatan, farkındalık oluşturacak şekilde bir boyama kitabıyla da okullara giriyoruz. Bir diğer adım da ebeveynlere ulaşmak. Çünkü 13 milyon Türkiye'de okuyan öğrencimiz var. Biz bir rehber hazırlayarak iş sağlığı güvenliği kültürünü, az önce bahsettiğim gibi genel manada güvenlik kültürünü oluşturmadan inşa edemeyeceğimiz gerçeğinden yola çıkarak özellikle ev içi kazaları konusu, ev kazaları çocuklar için, 5 yaş altında çocuklar için en önemli ölüm sebeplerinden, en önemli kaza sebeplerinden birisi. Ev kazaları konusu ebeveynler üzerinden bilinçlendirme noktasında Milli Eğitim Bakanlığı İş Sağlığı Güvenlik Genel bir protokol yaptık ve çalışıyoruz. Ev kazaları noktasında hazırlayacağımız güvenli ev
projesi.
Projesiyle bütün evlere girerek evdeki güvenlik kültürünü geliştirmeyi, önlemleri almayı ve bu şekilde
ölümlerin önüne geçmeyi.
Evet, ölümlerin ve kazaların önüne geçmeyi. Bu şekilde orada o ev ortamında yetişen çocuğun ileride iş sağlığı güvenliği ile ilgili kültür konusunda da bir temeli oluşmuş olacak. Buna benzer
kamu spot falan çalışması da
tabii bu konuda çok ciddi kamu spotlarımız var. Mesela bir özellikle bir afişimiz çok dikkatimi çekti benim de bu konuyla çalışırken. Bir baba maden işçisi veya inşaat işçisi evden çıkarken 5-6 yaşındaki çocuğu babasına bareti uzatıyor. Baba baretini unutma diyor. Şimdi aslında bir çocuğa inebilirsek, kültürü ona yansıtabilirsek inan işi tamamen çözmüş oluruz. O nedenle iş sağlığı ve güvenliği kültürü konusunda toplumun bütün kesimlerinin bu konuda bir sorumluluğu vardır. Bütün sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, işçi ve işveren sendikaları gibi bütün sendikaları.
Medyanın da görsel, yazılı, görseli, sosyal medya mutlaka. Eyvallah.
Bu nedenle biz şimdi eylem planımızda son 3 ayda iş sağlığı güvenliği kültürünü geliştirme konusunda ciddi eylemler yapıyoruz. Bunlardan az önce bahsettiğim gibi Milli Eğitim'in dışında şimdi bütün bakanlıklarla bir iş planı yapıyoruz. Sendikalarla mesela yakında sağlık senine yapıyoruz. Şimdi sağlık senine bağlı bütün üyelerine iş sağlığı güvenliği kültürüyle ilgili eğitimler vereceğiz. Hak İş'te yapacağız, Türk İş'te yapacağız. Bütün sendikalar.
Memur
senine yapacağız. Bu şekilde bütün sendikaları işin içine katacağız. Bütün okulları ve bütün diğer bakanlıkları. Vatandaşa direkt mesaj anlamında da dediğiniz gibi medya üzerinden. Anladım. Kamu spotlarıyla. TRT'de bir işbirliğimiz var. TRT Genel Müdürümüzü ziyaret ettik. Özellikle çocuklara yönelik çocuk kanallarında çizgi
filmler
içerisinde
kuşak programlarla
bir kamu spotu gibi değil, konunun kendisinin iş sağlığı güvenliğini deruhte edecek şekilde bir işlenmesi
senaryolar,
konusu, senaryolar içinde tercih edilmesi,
öyküler.
Yine çok izlenen diziler var. Bu dizilerin içerisinde iş sağlığı güvenliği kültürüyle ilgili senaryo içinde konu olarak işlenmesi konusunda hemfikir olduk, çalışmalarımızı başlattık, hızla devam ediyoruz. İş sağlığı güvenliği kültürü çok başlıklı bir şey. Yani ne yaparsan bu kültürün katkı sağlayacak bir boyuttur.
Bir başlık daha açalım o zaman. Galiba bir iş sağlığı güvenliği enstitüsü ile ilgili çalışmalarınız var. Bu konuda biraz bilgi alalım mı?
Evet. İş sağlığı güvenliği enstitüsü aslında Türkiye'nin en önemli birikimlerinden birisi. 1969 yılında ILO, uluslararası örgüt tarafından Türkiye ile işbirliği yapılarak çalışma hayatını düzenleyen örgüttür. Burada bir iş sağlığı güvenliği merkezi ve buna bağlı bir enstitü şeklinde de sonradan yapılanmış 2012 yıllarında enstitü haline dönüştürülmüş. Bu enstitünün özelliği şu. Özellikle iş sağlığı güvenliğinde tabii bizim için ortam çok önemli. İş ortamının sağlıklı olması, gürültüden uzak, tozdan uzak gibi ölçülebilir parametreler değerlendirebileceğimiz iş sağlığı güvenliği açısından ortamın sağlıklı hale getirilmesi konusunda bir ölçüm yapmanız lazım. Bu konuda enstitü laboratuvarlarıyla bu anlamda ki oluşturmuş olduğumuz laboratuvarları hem yetkilendiriyoruz özel sektördeki laboratuvarları hem de biz bizatihi bazı spesifik bazı
kendiniz laboratuvar inşa ediyorsunuz.
Önemli yerlerdeki gizlilik açısından işte Cumhurbaşkanlığı gibidir, askeriyedir vesaire. Buna bizatihi biz İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü olarak enstitüden hizmet veriyoruz. Bu enstitü bütün Türkiye'deki ölçüm yapan, bu iş sağlığı ve güvenliği anlamdaki laboratuvar ölçümleri yapan, laboratuvarı yetkilendiren bir yerdir.
Anladım.
Ve aynı şekilde orada birçok meslekle ilgili, birçok iş koluyla ilgili, makine, inşaat gibi bu konularda spesifik çalışan uzmanlarımız var. Mesela Türkiye'nin en önemli gündemlerden birisi olan bu asbest konusu dediğimiz. Yani özellikle Avrupa'da, Türkiye'de ciddi manada asbestle ilgili yapılandırılmış endüstriyel ürünler var.
Hı hı.
Bunlar inşaatta da kullanılıyor, başka alanlarda kullanılıyor. Şimdi tabii bunun kanserojen olduğu, ciddi manada kanser oluşturduğu ortaya çıktığı için Türkiye'de artık üretimi, Türkiye'ye ithalatı, Türkiye'de kullanılması yasak.
Evet.
Ancak eski yapı stoklarımız var. İşte bunlar binalarda, hı-hı, gemilerde vesaire var. Bunların sökümü, bertarafı lazım. Bunun için bir eğitim lazım. İşte bu eğitimleri Türkiye'de tek veren yer enstitümüz.
Evet.
Enstitüde biz asbest nasıl tanınır, nasıl örnek alınır, nasıl bertaraf edilir konularında eğitim veriyoruz. Yine pnömokonyoz dediğimiz, özellikle bu kömür madeninde başka alanlarda çalışan işçiler üzerindeki akciğerde oluşacak olumsuz bir sağlıkla ilgili sorununu teşhis koymak, tedavi etmek noktasında pnömokonyoz eğitimleri veren, yine burası sadece Türkiye'de enstitü olarak biz verebiliyoruz. Bunun gibi spesifik eğitimler veren bir merkez. Şimdi biz bu merkezimizde yeni birimler oluşturduk. Özellikle çalışanlar üzerinde mobbing çok önemli bir konu. Çalışanların çalıştığı ortamla ilgili psikososyal etkiler, özellikle çağrı merkezleri gibi.
Hmm.
Mesela binlerce kişi bir yerde çalışıyorsunuz. Hmm. Evet, bu iş yeri az tehlikeli bir iş yeri. Yani hayati tehlike açısından öyle. Ama psikososyal etkiler açısından baktığımızda çok ciddi manada ruhsal sorunlar oluşabilir.
Hmm.
Bunlarla ilgili bir birim oluşturduk ve bu birim ciddi manada bunları çalışıyor. Yine evet, mobbinge bağlı depresyon, depresyona bağlı ilaç kullanma, ilaç kullanmaya bağlı dikkat eksikliği, bilinç açısından, bilinçsel açısından kayıplar vesaire derken bunların yol açtığı kazalar. Bu konuda bir birim oluşturacak. Yine bunlar hepsi enstitüde.
Hmm.
Tabii araştırma konuları, bunlar hepsi enstitü üzerinden yürüyen konularımız.
Yürüyen konularımız. Evet, Akılda Kalanlar programında bu hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç, uzman doktor konuğumuz. Peki iş sağlığı ve güvenliği konusu devletin de galiba teşvikleri de var. Bununla ilgili ne tür teşvikler sağlıyor devlet?
Tabii bu iş sağlığı güvenliği konusu çalışan açısından önemli, işveren açısından önemli. Toplamda da ülkemiz açısından çok önemli bir konu. Türkiye son 15 yılda çok gelişen, büyüyen bir ülke. Bunu nasıl görebiliyoruz? Biz Türkiye'de yaşayan bireyler olarak duble yollarla görebiliyorsun, bölünmüş yollarla, havaalanlarla, köprülerle vesaire. Ama bilimsel anlamda baktığımızda, ekonomik göstergeler anlamda baktığımızda tüm Avrupa'da büyüme hızları %2'lerde, 1'lerde, bazen sıfırlara inen ülkeler var. Ama Türkiye her zaman büyüyor. 3'ler, 4'ler, 5'ler. Tabii bu neye yansıyor? Bizdeki iş yerlerin sayısının artmasına, tehlikeli, çok tehlikeli yerlerin oluşmasına, madenler vesaire gibi, inşaat sektörü hakeza. Tabii burada işverenin çok ciddi manada...
İş yoğunluğumuz artan da bir şey. Türkiye'nin ekonomik büyümesi.
Tabii yani burada çalışan işçi sayısı artıyor, işler artıyor. Şimdi burada iş sağlığı güvenliği tedbirlerinin alınabilmesi için devlet teşvikler uyguluyor.
Hmm.
Bu teşvikler şöyle. Özellikle bir işletme açtınız, 10 kişiden daha az çalışanınız var. Küçük bir işletmesiniz aslında ama yaptığınız iş çok önemli.
Hmm.
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaysanız eğer ve 10 kişiden daha az işçiniz varsa diyoruz ki siz iş sağlığı güvenliği hizmetlerini satın alın. OSGB'lerden, ortak sağlık güvenlik birimlerinden veya bireysel uzmanlardan.
Hmm.
Biz sizin ödeyeceğiniz ücreti kişi başına, işçi başına ödeyeceğiz ücreti 27 lira, 30 lira bandındaki ücretler bunlar. Bunları devlet olarak biz üstlenelim.
Hmm. Eyvallah.
Ve ciddi manada bu teşviği yaygınlaştırmak istiyoruz. Yine siz iş yeri açtınız, 10 kişiden az çalışanınız var ve gerçekten de kaza açısından 3 yıl içerisinde hiç kaza olmamış. Hmm. Mükemmel bir şey. O zaman primlerinizde indirim yapalım diyoruz.
Yani dikkati ödüllendiriyorsunuz.
Abi, güvenli
temkini
bir iş...
ödüllendiriyorsunuz. Güvenliği ödüllendiriyorsunuz.
Evet. Eyvallah. Aynen bu şekilde. Yine mesleki yeterlik belgesi dediğimiz, yani bir mesleği yapan kişinin o meslekle ilgili bilgi ve becerisini gösteren mesleki yeterlik belgesi meslek yeterlik kurumumuz tarafından veriliyor. Eğer bu belgeyi işçinize aldırmak istiyorsanız, bu belgeyi çalışanlarımız almak istiyorsa, bu belgeyle ilgili eğitim masraflarının tümünü
karşılıyorsunuz. Evet.
Yani bu alanda tehlikeli ve çok tehlikeli alanda çalışanlarımızın bilgi becerilerini artırmak, iş sağlığı güvenliği ile ilgili kültürlerini artırmak, işverenlerimizin daha sağlıklı kaliteli hizmet almasını sağlayacak bu eğitimlerin tümünü finanse ediyoruz. Ve bunu yaygınlaştırmak istiyoruz. Yine şu anda yine 100'e yakın daha meslek kolunda bu yetkilendirme belgesini hayata geçireceğiz.
Geçeceksiniz, gayet güzel. Peki bir de aynı meslek dalında, aynı meslek kolunda uzun yıllar çalışan insanlarda ortaya çıkan, dünyanın da belki işte son yıllarda fark ettiği veya çok üzerinde durduğu meslek hastalıkları konusu var. Meslek hastalıklarını önleme, minimize etme, bununla ilgili korunma tedbirlerini inşa etme, oluşturma anlamında neler yapılıyor? Meslek hastalıklarıyla ilgili nasıl bir mücadele veriliyor?
Evet. Meslek hastalıkları çok geniş bir yelpazedir. Bak bugün biz sizinle burada radyoda çalışıyoruz. Buradaki oturma pozisyonumuz ve sürekli oturarak iş yapmayla ilgili de meslek hastalıkları oluşabilir. Yani buradan alın kansere kadar uzayan bir yelpazeden bahsediyoruz. Hı hı. O açıdan meslek hastalıkları illa da kanserle sonuçlanan, illa da bir organ kaybıyla, uzuv kaybıyla sonuçlanan bir hastalık değildir. Mobbing bile bir meslek hastalığıdır. Yani depresyon bir meslek hastalığı. Mobbingin yol açtığı depresyon da stresler, bir meslek hastalığı. Evet. Stresler gibi. Fakat bu alanda bizim önceden tedbir alabilmemiz lazım. Az önce bahsettiğimiz gibi iş yerinin, yani kişisel koruyucu tedbirlerinin yanı sıra iş ortamının güvenli olması, sağlıklı olması çok önemlidir. Yani gürültü açısından alınması gereken tedbirler, toz açısından alınması gereken tedbirler gibi bütün bu tedbirleri bir kere iş yerinde alınmasını sağlamamız lazım. Hmm. İki, kişinin koruyucu donanımlarla işte çalışması lazım. Nedir? Kulaklık takması, nedir baret takması, nedir gözlük takması. Bunların bir kısmı meslek hastalıklarını önlemeye yöneliktir. Ama bundan daha ötesi meslek hastalıklarıyla ilgili bir veri tabanı lazım. Şimdi biz yeni bir çalışma başlatıyoruz.
Bununla ilgili veri tabanı var mı elimizde? Yani
tabii şu andaki meslek hastalıklarıyla ilgili veri tabanımız şöyle oluşuyor. Hastanelere giden işçilerimizle ilgili hastanede meslek hastalıklı provizyon dediğimiz kayıt alınıyor. Bu kayıtlar sonucunda bir meslek hastalığı veri tabanı oluşuyor. Meslek hastalıklarla ilgili bir mağluliyet oluşmuşsa, bir organ kaybı, fonksiyonel anlamda bir kayıp varsa bunu raporla birlikte mağluliyet raporu alıyoruz. Mesela mağlul olarak emekli olan veya mağlul olaraktan sosyal güvenlik kurumundan bir hak kazanan vatandaşımız yılda 500-600 kişi oluyor. Ancak meslek hastalığına maruziyet 10.000'ler civarında. Eğer demin bahsettiğimiz masa başında çalışanların boyun ağrısı, bel ağrısı gibi şeylere katarsan buna 30.000'e falan çıkabilir. Ama bizim için en önemlisi kalıcı hasar oluşturabilecek meslek hastalıklarının önlenmesi konusu.
Öncelikle kalıcı hasar verecekleri önlemek.
Evet, tabii burada çünkü geriye dönüşü olmayan hastalıklar oluştuğu zaman kayıplar çok önemli. Bu noktada biz bütün iş yerlerinde OSGB dediğimiz ortak sağlık güvenlik birimlerinde bir iş sağlığı güvenliği bilgi yönetim sistemi kurduk. Bu bilgi yönetim sistemiyle oradaki bilgilerle hastanedeki bilgileri bir araya getiriyoruz. Bir karar destek yazılım üzerinden de risk odaklı, il bazlı, sektör bazlı meslek hastalık risk haritaları çıkarıyoruz. Şunu yapmaya çalışıyoruz. Siz işçi olarak da diyelim ki bir aküyle ilgili bir yerde çalışıyorsunuz. Hastaneye gittiğinizde hekimin önüne sizin aküyle ilgili bir yerde çalıştığınız, 5 yıldır orada çalıştığınız ve burada oluşabilecek şu meslek hastalıklarıyla ilgili risk altında olduğunuzu hekim görebilecek. Ona göre sizi tetkik edip inceleyebilecek. Eğer orada bir bulguda bozulma varsa biz o iş yerinin bütün ölçümlerini
yeniden yapacağız ve yeniden yapacağız.
Ölçümlerini inceleyeceğiz ve yerinde denetimlerimizi artırarak ortamın bir kere ki sağlıklı olmasını sağlayacak. Bu çok önemli bir proje. Bunu hayata geçiriyoruz.
Evet, demin bir ara değindiniz gerçi ama yani Avrupa'da ve Türkiye'de asbestli borularla ilgili mücadele de bizim çalışma sahalarımızdan biridir. Özellikle kansere yoğun şekilde yol açmasından dolayı asbestli boruların ithali, imali, kullanımı yasaklandı. Ama hala var olanlar eski binalarda, gemilerde vesaire bir takım efendim su şebekelerinde bunları temizlemeye çalışıyorsunuz. Nasıl bir mücadele ve neresindeyiz? Elimizde istatistik bilgiler de var mıdır asbestle ilgili? Hala çok büyük risk altında mıyız asbest konusunda?
Tabii asbesti ikiye ayırmak lazım. Birisi çevresel, birisi endüstriyel. Çevresel asbest maalesef Türkiye'de Anadolu bölgesinde bazı köylerimizde asbestle ilgili ciddi sıkıntılar var. Bununla ilgili Çevre Şehircilik Bakanlığı, belediye, yerel yönetimler ciddi çalışmalar yapıyor. Ama endüstriyel asbest konusunda özellikle binalarda, çünkü Türkiye'de yapı stoğu açısından baktığımızda 40 yaşından daha
yaşlı binalarda
asbest riski her zaman vardır. Çünkü son 15 yılda yapılanlarda asbest üretimi ve ithalatı yasak olduğu için zaten yok. O binaların yıkımı, kentsel dönüşüm, depremsel dönüşüm konusunda yıkım süreçleri hızlandırılmıştır. Burada yapılması gereken tedbirlerden birisi, Çevre Şehircilik Bakanlığı diyor ki bu binada asbest yoktur diye belge getireceksiniz. Bir kere ki belge zorunlu.
Yoksa ben yıkacağım diyor.
Yıkmadan önce asbest yoktur, bu binada asbest yoktur diye bir belge almanız lazım. Gidecek bir uzman, inceleyecek. Evet, baktık, ölçümler aldık, işte numuneler aldık, asbest yok. O zaman bina yıkılabiliyor. Eğer asbest varsa, tespit ettiniz, o zaman bizim eğitim verdiğimiz asbest söküm elemanları dediğimiz, ki bunlar iş sağlığı güvenliği uzmanlarıdır, üzerine 5 günlük teorik ve pratik uygulamalı asbest sökümüyle ilgili eğitim veriyoruz. Bu uzmanlar geliyor, önce o asbest olan çatıdaki maddeden, işte ne bileyim borudaki neredeyse asbest, onları alıyorlar. Onu alıyorken birincisi dikkat ettiğim bir şey nedir? Havaya asbest liftinin bulaşmamasıdır. Çünkü bu bulaştığı zaman solunumla alınıyor.
Alınabiliyor mu?
Ve 20 sene 30 sene sonra kansere yol açıyor. Bir tek asbest lifi bile kansere yol açabilir. Bu açıdan o asbestin sökümüyle ilgili çok ciddi önlemler alınıyor.
Çok ciddi bir iş bu yani.
Tabii çok ciddi bir iş. Yani ortamı bir izole ediyorsunuz.
Cerrahi müdahale gibi.
Kişi girerken kişisel koruyucu önlemler alıyor. Maskesini takıyor, özel, yani uzaylı gibi oluyor resmen. O kadar koruyucu bir tedbire giriyorsunuz. Bazı filmler vardır böyle, hani laboratuvara girerken bulaşıcı bir hastalıkla. Evet. Aynı tedbirler alıyorsunuz. Ve ondan sonra o söktüğünüz malzemeyi yine güvenli bir şekilde naklediyorsunuz. Belediyenin ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ruhsatlandırılmış alanlarına bertaraf için götürüyorsunuz. Şimdi bu süreçlerin tümünü yapabilmek için biz 500'e yakın asbestle ilgili uzman yetiştirdik. Şu anda da 50 kişi yetişiyor. Bu eğitimleri sık sık yapıyoruz ama burada belediyelere...
Bu uzmanlar illere mi dağıtıyoruz?
Bu uzmanlar serbest çalışan uzmanlar. Türkiye'nin her yerinde varlar. Asbest sökümüyle ilgili yetkililer. Burada yapılması gereken şey belediyenin, özellikle belediyelerin bu konuda hassasiyetle davranması, Çevre Şehircilik Bakanı'nın hassasiyetle davranması ve mutlaka asbest yoktur, asbest free belgesinin tanzimi konusunda hassas davranma, onun üzerine yıkım kararı ve yetkisi vermeleri lazım. Bu konuyu önemsiyoruz. Bu konu gerçekten, iş kazaları bugün sonucunu veriyor. Kaza oluyor ve vatandaşımız kaybediyor. Çok büyük dram yaşıyoruz, üzülüyoruz. Ama asbestle maruziyet 10 sene, 20 sene, 30 sene sonra çıkıyor ama sonuçta kanserle karşımıza çıkacak. Evet. Ötelenmiş bir tehlikedir. Bunun için mutlaka öncelenmesi gereken bir konudur.
Evet, kanser de çağımızın en feci hastalıklarından bir tanesi, belki de birincisi. Evet, süremizin de sonuna geliyoruz. Son bir soruyla bunu konuşalım istiyorum. İş sağlığı güvenliği ile ilgili bir çalışmanız var. Ama benim şahsi kanaatim, bir vatandaş olarak da, iş sağlığı güvenliği ile ilgili bu müzenin bence 3 boyutlu internet erişiminin olması gerekir. Ve olabildiğince de bence her ilde butik, küçük iş sağlığı güvenliği müzeleri realize edilmeli, organize edilmeli. Milli Eğitim'de okullarla görüşülmeli. Nasıl ki Doğal Köy diye bir köy Adana'da, Ankara'da inşa etmişler. Çocuklarımız gitti, benim iki defa gitti ilkokulda okuyan kızım. O müzelerde bu çocuklar hızlı bir şekilde gezdirilmek suretiyle o demin bahsetmiş olduğunuz bilinçaltlarına, şuurlarına güvenli yaşama, yani hangi işi yaparsa yapsın, hangi ortamda olursa olsun o güvenliği hep ön planda tutma duygusunun oluşması için önemli olduğunu düşünüyorum. Bu iş sağlığı güvenliği müze çalışmalarınız ne alemde?
Evet, tam da buyurduğunuz gibi aslında iş sağlığı güvenliği müzesi enstitümüz içerisinde bir müze oluşturuyoruz. Bu müzede özellikle tabii tarihten bu zamana kadar iş sağlığı güvenliği ilgili oluşturulmuş kişisel koruyucu donanımlardan tutun da farklı sunum yapacak noktalarımız var. Ama bundan daha ötesi sanal gerçeklik dediğimiz, sanal müze dediğimiz bu bir birim kuruyoruz. Burada adeta buradaki profesyoneller eğitim için bu merkezi de kullanacağız. Yani sizi bir yüksekten düşürüyoruz. Kafanıza bir baretin üzerinde işte bir ağırlık düşüyor gibi. Yani bütün yaşayabileceğiniz kazalarla ilgili simülasyon yapabileceğimiz bir merkez. Bir diğer konu, bütün okullardaki akıllı tahtalar üzerinden uygulamalar yapıyoruz. Akıllı tahta artık çağımızın teknolojisini kullanmak adına her okulda akıllı tahta var.
Evet.
Bu akıllı tahta üzerinden öğrencilerimize iletebileceğimiz iş sağlığı, güvenliği, kültürünü geliştirmeye yönelik bizim laboratuvardaki testlerimizin simülasyonlarını göstereceğiz. Yani biz laboratuvarda bir baretin altına diyelim ki bir yumuşak bir materyal koyuyorsunuz. Üstten barete yüksekten düşen bir yük veriyorsunuz. Alttaki herhangi bir zedelenmiyor. Bunların görsellerini oluşturup dijital bütün mecralarda yayınlatacağız. Okullarda özellikle. Yine Luna Parklar gibi, büyük alışveriş merkezleri gibi
AVM'ler,
bunların çok ziyaret edilen yerlere de bu tür birimleri kuracağız. Tabi burada belediyelere, burada AVM'lere,
STK'lara,
burada rol düşüyor. Yani
oluşuyor.
Devlet bütün imkanlarıyla
medya mensuplarına,
bunları
medya
yapması yani mümkün değil. Biz sadece materyal oluşturacağız, vizyon koyacağız. Bütün paydaşlarımız da bunu sahiplenecek.
Evet. Son olarak söylemek istediğiniz varsa onları arayayım. Çünkü bir dakikamız var Sayın Koç. Yani
tabii özellikle Türkiye'de ve dünyada iş kazalarıyla ilgili her ölüm, her kaza bizleri çok derinden etkilemekte. Baktığımızda Çin'den tutun İngiltere, Amerika'ya kadar büyük endüstriyel kazalar, büyük maden kazaları 19. yüzyıllarda buralarda gelişmiş. Artık 2000'li yılların ortalarından sonra Avrupa'da gelişmiş ülkelerde bu kazalar azaldığını, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde de hala sorun olarak kaldığını görüyoruz.
Evet.
Yakın gelecekte hem Tübraş'ta olan hem de Şırnak'ta olan kazalarda vefat eden işçilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.
Amin.
Ailelerine, kederli ailelerine sabırlar diliyoruz. Tabii biz istiyoruz ki kaza olmasın, ölümlü kaza olmasın, normal iş kazası olmasın. Ama kişisel anlamda tedbirlerimizi, işveren anlamda tedbirlerimizi maksimum almamız lazım.
Eyvallah.
Kaza bir kader değildir. Netice itibariyle önlenebilir kaza diyoruz biz bunlara. Bu açıdan bütün işverenlerimizin, bütün işçilerimizin minimum bir hassasiyetle maksimum fayda alacağı bir alandır burası.
Evet.
Bu noktada tekrar Allah'tan rahmet diliyorum kazada vefat
hayatını
eden işçilerimize ve inşallah sağlıklı, iş sağlığı güvenli açısından da güzel günler temenni ediyorum.
Önümüzdeki hafta tekrar buluşuncaya kadar hoşça kalın. Akılda kalan.